Ayrım 5, Pusu, Jack Higgins, sayfa 62. Acil yardım çantasından hemen uyumasını sağlayan bir uyku hapı aldı, derin bir uyku çekip sabah 7'de uyandı. Bir süre öylece uzandı, yaşadıklarını düşündü, sonra da gidip sıcak bir duş aldı. Odasında bir çay makinesi vardı. Bir bardak çay yapıp bornozunu çıkarmadan gece yaşananları düşündü, pencereye gidip dışarıyı izledi. Yağmur şiddetlenmişti, bardaktan boşanırcasına yağıyordu. O günkü vardiyalarına gelen kadınlar girişin önünde kalabalık oluşturmuştu. Çoğunun elinde şemsiyesi vardı. Tam arkasına dönecekti ki tekrar aşağıya bakmak için durdu. Kısa bir an Jean Murray'i gördüğünü düşündü ama yanılmış olmalıydı. Onu son gördüğü yer Byron sokağıydı. Diğer yandan kardeşini öldürdükten sonra orada lambanın altında dururkenki halini unutması uzun zaman alacaktı. İşe o gün 9'da başlıyordu ve bölük odasından bir telefon aldığında kamuflajını giymek üzereydi.
''Binbaşı Sanderson'ın mesajı var efendim. En kısa zamanda Grand Otel'e yanına gitmenizi istiyor. Dün gece Londra'dan General Marple geldi. Özel yollar ve işlemler konferansı olacak.''
''Ben ilgileneceğim.'' İç çekti. Londra'dan Marple'ın da orada olması demek, tüm üniformayı giymek demekti. Kuru temizleme çantasından çıkarttığı kıyafetlerdi. Daha önce giymediği için sevinerek hızlıca üstüne geçirdi. Aynada kendisine tekrar baktığında gayet iyi göründüğünü fark etti. İrlanda şeritleri ve onur nişanı her şeyi daha güzel gösteriyordu. Kepini düzeltti, üzerine askeri montunu giydi ve çıktı. Kendisine tahsis edilmiş, haki yeşile boyanmış bir Ford pikabı vardı. Eski okul bahçesinin köşesindeki memurlar bölgesinde park halinde duruyordu. Acil durumlar olabilir diye orada bulunan araçlar asla kilitlenmezdi ve kapıdaki nöbetçi askerler yeterli güvenlik olarak görülürdü. Şoför kapısını açtı, montunu arka koltuğa fırlattı ve direksiyona geçti. Kapıya ulaştı ve nöbetçi asker çıkıp engeli kaldırırken yavaşladı.
''Jean Murray'i tanıyorsun değil mi Fletcher? Bugün galiba onu gördüm.''
''Gördünüz efendim. Uzun zamandır ortalıkta yoktu. Zaten yine gitti. Hatta galiba şurada kilise kapısının önünde duran da o.''
Robert aniden bir serinlik hissetti. Yavaşça yolun diğer tarafına doğru sürdü. Onu orada sırılsıklam olmuş, saçı kafasına yapışmış beklerken gördü. Yürüyen bir ceset gibiydi. Roper'ı gördüğü anda merdivenlerden inmeye başladı. Roper kaldırımın kenarında sağa çekti ve camını açtı.
''Burada ne işin var Jean?''
''Sana bir hediye vermek istedim.'' 25 santim uzunluğunda siyah plastik bir kumanda çıkardı. ''Havlur bu kaptan. Ken'i bitirmişti ama hediyen bu değil. Hediyen yolcu koltuğunun altında. Sakın unutma, Havlur'un iki yönde çalışır. Kapatabildiği gibi açabilir de.''
Giles Roper'ın hayatında daha önce hiç duymadığı bir kahkaha attı ve Roper koltuğun altına uzanıp beyaz poşeti çıkarırken dünya sonsuz kör edici bir ışığa dönüştü. Acı yoktu, en azından o anda yoktu. Patlama onu fırtınanın içine götürürken devasa bir enerji vardı. Jean Murray böylece hemen orada öldü. Sadece bir başka bombacı olarak tarihe geçti. O yıllara ait istatistiklere girdi ve Havler, kutsal kase, bombaya verilecek en son cevap onunla birlikte öldü. Jean'ın son intikam hareketi, Giles Roper'ı düzinelerce ameliyatın, inanılmaz acı çekeceği bir sürecin başlangıcının olduğu bir yola soktu. Bu yol aynı zamanda onu sanal alemin idoli haline getirirken kendini tanıma ve başarma yolculuğu da olacaktı. Bir gece önce Belfast'ta yaşananları hiç anlatmadı. Yetkililer için Jean Murray sadece bir başka bombacıydı. Yıllar sonra Roper onunla uzlaştı ve artık anısı onu rahatsız etmiyordu. Sonuçta o ve kardeşinin niyeti Roper'ı kaçırmak, işkence etmek ve öldürmekti. Ona hiç niyetlerinde olmadan verdikleri şey bir tekerlekli sandalyeydi ve beraberinde getirdiği yeni hayattı. George haçı sonradan gelmişti. Kraliçenin haçı yakasına takmasından 1,5 yıl önce verilmişti. O zamana kadar annesi öldü, karısı başa çıkamayıp hayatına devam etti. Tüm Katolik inançlarına rağmen sessiz bir boşanma için yalvardı ve çok daha yaşlı bir adamla evlendi. Roper şimdi Ferguson'ın güvenlik takımının vazgeçilmez bir parçasıydı. Zamanının çoğunu Holland Park'taki güvenli yerde bilgisayar ekranlarının karşısında geçiriyordu. Sadece sigara ve viskiyle dindirilebilen acılar içinde sık sık kıvranıyordu. Düzensiz uyuyordu ve genelde bunu da tekerlekli sandalyesinde yapıyordu. Dylan'ın bir keresinde dediği gibi tek başına ve doğası gereği boyun eğmezdi. Londra 4. Bölüm. Svetlana Kelly ile geç saatlerde yaptığı konuşmadan sonra Monica ile birlikte Roper saat 10.30'da Belsize Bulvarı'nda Chamber Court'un yanındaki kuş evi girişine geldi. Roper silah almamıştı. Çelik kapının yanındaki yüksek duvarın üzerinde duran kapalı devre kamera üstlerini taradı. Svetlana'ya ait olmayan bir ses aizeden ''Acaba binbaşı Roper ve bayan Starling mi geldiler?'' dedi. ''Evet hanımefendi'' diye cevap verdi Doll. ''Ben Katya Sorin, Svetlana'nın arkadaşıyım. Kapı şimdi açılır. İçeri geçince patikayı takip etmelerini söyleyin. Patikanın sonunda Sera'yı görecekler.'' ''Teşekkür ederim hanımefendi.'' Kapı vızıldayarak açıldı. Doyle, ''Ben bekleyeceğim. Yanımda gazete getirdim.'' dedi. Roper, orman gülü çalılarının, kavakların, servi ağaçlarının ve salkım söğütlerin sessiz düzenli dünyalarına girdi. Çok fazla renk yoktu ama ne de olsa Şubat ayının ortasındaydılar. Patika York taşıyla ustalıkla döşenmişti. Granit bir çeşmeye vardılar. Büyük Victoria evine yöneldiler ve Sera'nın terasını gördüler. Cam kapı açık duruyordu ve Katya Sorin'in onları beklediğini gördüler. Roper Katya'yı araştırmıştı. 40 yaşındaydı ve evlenmemişti. Brighton'da Rus bir göçmenle bir İngiliz kadının çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Slade'de kıdemli öğretmenlik yapıyordu ve resim yapmayı öğretiyordu. Başarılı bir portre ressamıydı. Hatta ana kraliçenin bile resmini yapmıştı. Ayrıca tiyatroda sahne tasarımında ciddi bir ünü vardı. Kısa saçları ve bir çeşit Ingrid Bergman bakışı vardı. Üzerindekiler tamamen haki yeşiliydi. ''Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum.'' Elini gayet sert sıkmıştı. ''Beni takip edin.'' Onları küçük bir botanik parka benzeyen, her türlü bitkiyi barındıran hoş seraya yönlendirdi. İçerideki kanatlı kapıların açıklığından Victoria görkemini yansıtan mobilyalarla döşenmiş geniş kabul salonu görünüyordu. Svetlana Kelly, Sera'nın ortasındaki yüksek hasır sandalyede oturuyordu. Önündeki hasır masanın karşısında onları bekleyen iki hasır sandalye daha duruyordu. ''Sevgili Lady Starling, seninle tanışmak ne büyük zevk. Katya ile beraber seni internette araştırdık. Zeka ve güzellik, ne kadar müthiş bir kombinasyon.'' Roper, Monica'yı iyi hazırlamıştı. Sanki onları çok önceden tanıyordu. ''Çok da güzel bir kemik yapınız var.'' Katya elini Monica'nın çenesinin altında gezdirdi. ''Sizi mutlaka çizmeliyim.'' Svetlana, ''Binbaşı Roper, gerçek bir kahramansın, çok soylusun.'' dedi. ''Evet.'' dedi Katya, ''şimdi müsaadenizle. Slade'e gitmem lazım, seminerim var. Eğer Lady Starling bana eşlik ederseniz size mutfağı göstereyim. İstediğiniz bir şey olursa çay, kahve ya da daha sert bir şeyler kendiniz alabilirsiniz. Çünkü hizmetçimiz yok.'' ''Elbette, Monica hiç alınmamıştı. Elimden geleni yaparım.'' Katya Svetlana'yı alnından öptü. ''Bana sonra olayın ne olduğunu anlatırsın. Şimdi gitmeliyim.'' Katya ve Monica çıktı. İçkiler ve kadehlerle dolu bir büfe vardı. ''Bir içecek al tatlım. Ne alırdın?'' diye sordu Svetlana. ''Büyük boy scotch viski lütfen.'' ''Acını mı dindiriyor? O kadar uzun yıllardır ilaç alıyorsun ki artık işe yaramıyorlar galiba.'' ''Bunu nereden biliyorsun?'' ''Ben hissederim tatlım. İnsanlar hakkında en mahrem şeyleri biliyorum. Tanrı beni çocukken iki yetenekle kutsadı. Biri daima keyifle ve tutkuyla yaptığım rol yeteneği, diğeri ise iyileştirme becerisi. Yaklaş bana.'' Sandalyesini dikkatle yanına çekti. Svetlana Roper'ın yüzünü ellerinin arasına aldı. ''Ağrın başında değil mi?'' ''Her zaman.'' ''Ellerim soğuktur.'' ''Çok.'' ''Şimdi parmaklarımı şakaklarına yerleştiriyorum.'' Bir anlık sıcaklık dalgası onu şaşırtacak kadar derindi ve her zamanki tansiyonu yatıştı. ''Gördün mü, sana söylemiştim. Şimdi git kendine viski al, bana da vodka getir.'' Büfeye gidip içkileri koydu ve getirdi. Svetlana kadehini kaldırdı. ''Hayatına içiyorum canım.'' Kadehlerini tokuştururlarken Monica döndü.
Katya geri geliyor. Arabasına kadar gitmiştik ki telefonu çaldı. Slade'den aradılar. Su borusu mu ne patlamış, seminer iptal olmuş. Her neyse, ben çok mutlu oldum. Ondan cidden çok hoşlandım.
Ben de senden hoşlandım tatlım. Şu anda mutlusun, aşıksın galiba.
Kesinlikle bana aşık olmadığını biliyorum, dedi Roper.
Bana başka bir zaman anlatır. Ne de olsa biz iyi arkadaş olacağız. Hadi işe dönüp yeğenimden bahsedelim. Hikayesini biliyorum, siz de biliyorsunuz. Gerçi tüm dünya biliyor. O yüzden seninle başlayalım tatlım. Anladığım kadarıyla onu daha yeni Birleşmiş Milletler'in New York'taki Kültürel Organizasyonu'nda gördün.
Katya o anda odaya girdi ve Svetlana'yı duydu. Monica tereddüt ederek Roper'a baktı. Ona da konuyu anlatayım mı? Yani onun en çok önem verdiği şey her şeyin tamamen gizlilik içinde yürümesi.
Svetlana, eğer Katya hakkında tereddüt ediyorsanız hiç gerek yok. O gerçekten çok sadıktır ve sonuna kadar güvenirim, dedi.
Harika, umarım sizi incitmemişizdir Katya.
Tabii ki hayır, lütfen devam edin.
Pencerenin yanında duran şövalyesine gitti, üzerindeki örtüyü çekti ve ortaya üzerinde çalıştığı resim çıktı. Bir palet ve fırça alarak çalışmaya başladı.
Roper uzanarak Svetlana'nın elini tuttu.
Kurbski 17 yaşındayken Londra'ya Çehov'u sahnelemeye geldin. Patrick Kelly ile tanışıp iltica etmeye karar verdin. Ve bu komünizm günlerinde çok önemli bir karardı. Hiç pişman oldun mu?
Asla. Ben iyi bir adama aşık oldum. Ben Londra'ya aşık olmuştum. Hayat inanılmaz bir hızda güzelleşti. Ama sizin neden bahsetmeye çalıştığınızı anlıyorum. Alexander da mı duvarı aşmak istiyor?
Monica, her adımını izliyorlar. Bana kendisini zincirlenmiş bir ayı gibi hissettiğini söyledi, dedi.
Anlıyorum, dedi Svetlana sakince. O zaman bana her şeyi anlatsanız iyi olur tatlım. Ne dediğini ve neler olduğunu tüm detaylarıyla anlatmalısınız.
Monica konuşmayı bitirdiğinde Svetlana gülümsedi.
Çok iyi oynamışsın tatlım. Ne de olsa sen bir akademisyensin, bir çeşit aktör. Galiba bahsettiğin herkesi tanıyorum. General Ferguson ve diğerlerini, seni ve milletvekili olan ağabeyini. Çok üzücü bir durum. Bir de yeğenimin hissettikleri, istekleri var elbette. Burada şimdi sizin oturduğunuz yerde, en son oturduğunun üstünden 16 sene geçti. Yıllarca hiç haber almadım. Sonra birden kitaplar, kapak resimleri, televizyondaki görüntüleri çıktı. Bir de internetin yanıltması var. Onu izlemek bir filmde onu oynayan birini izlemek gibiydi. Aslında fazla uzun saçı ve dolaşık sakalıyla bana hep öyle göründü.
Bana biraz ondan bahsedin lütfen. Ne de olsa onu siz yetiştirdiniz.
Ağabeyim hayatı boyunca KGB için çalıştı. Dolayısıyla ailesi için Sovyetler Birliği'nde her şey iyiydi. Karısı çok da sağlıklı değildi. Ben Moskova'ya sahneye çıkabilmek umuduyla gitmiştim. Ağabeyim de ancak onlarla yaşayıp ona destek olursam izin vereceğini söyledi. Alexander'dan sonra başka çocuk yapmamalıydı ama ağabeyim ısrar etti. 2 yıl sonra Tanya doğdu ve annesi öldü. Hepimiz kapana kısılmıştık. Benim sadece Moskova şirketleriyle çalışmama izin vardı. Ağabeyim yetkisini kullandı ama çocuklarına annelik yapmam gerekiyordu. İtiraz ettiğimden değil, Alex'i çok seviyordum.
Monica, ya Tanya'yı, diye sordu.
Beni hiçbir zaman umursamadı ama babasına göre o asla hata yapamazdı. Yıllar geçti, KGB'de albay oldu. Bu çok önemliydi. Evde yaşayan bir çift vardı. Ben de daha özgürdüm. Çehov tiyatrosu beni Londra'ya çağırdığında ben başrollerden birini oynuyordum. O yüzden gitmemi kabul etti. Biraz prestij işiydi. Gerisi de malum. Kelly ile evlendim ve bir daha da dönmedim.
Çocuklara ne oldu?
Tanya sorumluydu. 15 yaşında ve asi bir çocuktu. Her zamanki gibi babası ona aşırı düşkündü. Alexander çok parlak bir öğrenciydi. 17 yaşında Moskova Üniversitesi'ne girmişti. Şansımı deneyip ziyaretime gelip gelemeyeceğini soran bir mektup yazdım. Babası benim Alexander'a ne kadar yakın olduğumu bildiğinden tatile gelmesine izin verdi. Ama beni dönmeye ikna etmesini tembihlemişti.
''Bundan emin misiniz?'' diye sordu Roper.
''Evet, Alexander bana da Kelly'ye de söyledi. Kelly'yi severdi. Beraber judo yaparlardı. Kelly siyah kuşaktı.''
''Bunlar hem benim bulduklarıma hem de Monica'ya anlattıklarına uyuyor.'' dedi Roper. ''Burada siz ve Kelly ile çok mutluyken karışıklıklar başlamış. Polisle kavgalar, Afganistan'a gönderilen öğrenci grupları ve Moskova'daki sokak kavgalarında ölen yüzlerce insan.
Bunların arasında da Tanya, dedi Monika. Babası bize yaralı olduğunu söyledi. Alexander da bu yüzden hemen döndü.
Monika bana ona veda etmek için çok geç kaldığını söyledi. Babası ölümün bir şekilde saygıdeğer görünmesi için yetkisini kullanıp Minsky Park askeri mezarlıkta bir mezar ayarlamış, dedi.
Tam ağabeyimin tarzı. Alexander gelsin diye yaralı olduğu yalanını söyledi.
Peki paraşüt birliğine katıldığında ne hissettiniz?
Dehşete düştüm ama o zamana kadar irtibatımızı kaybetmiştik. Tüm mektuplarımız sıkı denetimden geçiyordu. O yüzden de uzun bir süre haberim bile olmadı.
Bana bunu babasını cezalandırmak için yaptığını söyledi. Onun pozisyonundaki bir adamı kötü duruma düşüreceği için birliğe katılmaması için hiçbir şey yapamadığını söyledi.
Öyle olabilir ama gerçekten bilmiyorum. Ondan sonraki her şeyi, Afganistan ve Çeçenistan'ı sadece kitaplarından biliyorum. Yıllarca onunla hiçbir irtibatım olmadı. Moskova geceleri ve anarşi yıllarında da hiç görüşmedik. Ona eşlik ettiğiniz için size imreniyorum ve bana anlattıklarınız için size minnettarım.
Robert tamamen gizli olmak konusundaki ısrarı hakkında ne düşünüyorsunuz, dedi.
Onun için bir takım zorluklar doğurabilir ama bunlar daha sonra aşılması gereken şeyler.
Svetlana gülümsedi ve sessizce çalışan Katya'ya dönüp, ''Söylemek istediğin bir şey var mı?'' dedi. Katya boya malzemelerini koyup ellerini sildi.
''Bir şeyi açığa kavuşturayım. Svetlana ile arkadaş olduğumuzda ben 30 yaşındaydım. Alex'le hiç tanışmadım ama ben sahne tasarımcısıyım, konsept uzmanıyım. Sadece setleri değil, insanları, kıyafetleri, görüntüyü tasarlarım. Söyleyebileceğim tek şey, ne kadar zor olursa olsun her sorunun bir çözümü vardır.''
Ulusal tiyatroda da birçok kez yaptığı gibi, diye ekledi Svetlana.
Katya önlüğünde bir paket sigara bulup bir tane yaktı.
Tüm bunları bir tiyatro oyunu gibi düşünün. Alex Paris'ten geliyor, siz ve adamlarınız onu İngiltere'ye tek parça getiriyor. Peki ya sonra onu ne yapacaksınız?
Gözden kaybolmasına yardım edeceğiz, dedi Roper. Onun istediği de bu.
Peki gerçekten güvende tutmak istediğiniz birini ne yaparsınız?
Bu gibi durumlar için güvenli yerlerimiz var ama Kurbski için bu ancak geçici bir çözüm olabilir.
Burası imkansız, dedi Svetlana. Onu burada kesinlikle ararlar. Yüzünü bile gösteremez.
Katya büfeye gidip vodka alıp Svetlana'ya uzattı.
Kendi yüzü olursa gösteremez tabii.
Svetlana ona baktı.
Teşekkürler tatlım. Galiba estetik ameliyattan bahsediyorsun.
Tam öyle değil aslında. Uzun dönemli bir ameliyat olabilir. Onu yeni bir insan yapmaktan bahsediyorum. Her açıdan farklı. Ben daha çok bu açıdan yaklaşıyorum. Postacı mı, polis mi? Biz üniformayı görür ve onu kabulleniriz. İçindeki bireyle ilgilenmeyiz. Alex'i ele alalım. Karakteri bir Hollywood aktörünün kostümü gibi. Saçı, sakalı çok abartılı. Svetlana bana küçükken üç silahşorlar ve kaptan kana olan düşkünlüğünden bahsetti. İkisi de kostüm dramlarında olan küstahlık ve kasıntılığı barındırıyor. Bunlar hep onda yapılmak istenen ve insanların gördüğü şeyler.
Peki sen onu nasıl değiştirirdin? Saçını mı keserdin, dedi Monika.
Saçı kesilse, bir de sakal tıraşı olsa çok şaşırırdınız.
Hepsi nasıl olacağını hayal etti ve Svetlana, bu evde kalamaz tabii ki ama Kelly garajın üzerindeki daireyi atölye olarak kullanıyordu. Orada judo çalışırlardı, dedi.
''Orayı hala kullanıyor musunuz?'' diye sordu Roper.
Cevap veren Katya oldu. ''Üç ay öncesine kadar Polonyalı bir genç kalıyordu orada. Bahçeye de o bakıyordu. Sosyoloji mezunuydu ama Varşova'da öğretmen olarak sadece saatte 2 sterlin kazanıyormuş. Dairede kalmasına izin verdik. Bahçeye iyi baktığı sürece de ne yaptığı umurumuzda olmadı. Eve dönmeye karar verene kadar aşağı yukarı 1 yıl burada kaldı.''
''Bir olasılık daha var,'' dedi Svetlana. ''Thames'in kıyısında, Dartford'un öte yanında, Sheerness ve Shapi adasına bakan bir kır evim var. Oraya Holy End derler. Bataklık, yaban kuşları, çakıllı sahilleriyle çok huzurlu bir yer. Orada rahat bir nefes alırsınız.''
''Kulağa hoş geliyor. Alex orada saklanabilir mi?'' diye sordu Monika.
''Katya, yeterince yalnız ve ıssız bir yer ama fazla yalnız da olabilir,'' dedi.
''Oraya da bir bakarız,'' dedi Monika. ''Alex'in kafayı yemesini istemeyiz.''
Eski bir atasözü vardır diye ekledi Katya. Bir şeyi saklamak istiyorsan ortada bırak.
Ne demek istiyorsunuz diye sordu Roper.
Yanılıyor olabilirim ama hararetli bir aramanın konusu olan önemli bir mektup hikayesini hatırlıyorum.
Galiba neden bahsettiğinizi biliyorum. Başından beri mektup göz önünde durur. Herhangi bir mektup gibi. Peki sizce Kurbski için de işe yarayacak mı bu?
Evet dedi Katya, üzerinde düşüneceğim. Ama şimdi öğle yemeği zamanı.
Monika'ya gülümsedi. Bana yardım edebilirseniz tabii. Ederim ama sizli bizli konuşmayalım artık. Odadan beraber çıktılar. Svetlana elini Roper'ın dizine koydu.
Alex'le ilgili olan bitenin hepsinin bu kadar olmadığından eminim. Ne olduğunu bilmiyorum ama bulacağım. Sana söz veriyorum tatlım.
O zaman Katya ile gelip bir çözüm bulmamıza yardım edeceksiniz.
Başka ne yapabilirim ki? Alexander benim kanımdan ve kan candır. Şimdi ben artık yaşlı bir kadınım ve kaybedecek zamanım yok. O yüzden telaşımı bağışla. Monika bize hikayeyi anlatırken General Ferguson ve en yakın ortaklarından eski İRA çalışanı Sean Dillon'dan bahsetti.
Evet, General onu örgüte katılmaya ikna ettiğinde bunun kötü adamlardan daha kötü olabilecek bir adama ihtiyacı olduğu için yaptığını söylemişti.
Anlıyorum. Galiba o da Monika'nın hoşlandığı kişi.
Öyle de denilebilir.
Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Kelly Dublin'de öğrenciyken İRA ile flört etmişti. Bir keresinde içindeki duygusal adamı ortaya çıkardığını söylemişti.
Benim orada olduğum yıllarda Belfast İRA'sından daha az duygusal bir şey daha yoktu dedi Roper.
Ama şimdi hepsi geçti gitti tatlım. Çok uzun süre önceydi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 76.